Ayrım 9. Ben Robot, Isaac Asimov, sayfa 91. O ana dek ne Powell ne de Donovan parmak robotlarla iletişim kurmuştu. Tam da parmak denemezdi, konuşabiliyorlardı. Hatta oldukça gelişmiş beyinleri vardı. Ama bu beyinler daha ziyade pozitronik alanlar aracılığıyla emir almak için tasarlanmıştı. Ve bağımsız uyarılara karşı iyi tepki veremiyordu. Powell robota ne isimle hitap edeceğinden bile emin değildi. Seri numarası DV-52 idi ama bu bilgi pek bir işe yaramıyordu. Sonunda orta yolu buldu. "Bak dostum," dedi, "senden biraz kafanı çalıştırmanı istiyorum. Sonra patronunun yanına dönersin." Parmak yavaş yavaş başını salladı ama sınırlı beyin kapasitesini konuşmaya harcamadı. "Kısa süre önce," dedi Powell, "patronun 4 kez beyin şemasından sapma gösterdi. O anları hatırlıyor musun?"
"Evet efendim."
Donovan öfkeyle homurdandı.
"Dave hatırlamıyor da bu hatırlıyor. Demiştim sana bu işin içinde bir art niyet var diye."
"Azıcık kafanı çalıştır. Parmak elbette hatırlayacak, bir arızası yok ki." Powell robota geri döndü. "O anlarda ne yapıyordunuz? Hepinizi soruyorum." Parmak ezberden konuşuyor gibiydi. Sanki soruları kafatasının mekanik işleyişi sonucu otomatik olarak cevaplıyordu. Sesinde hiç duygu yoktu.
"İlk seferinde B katı tünel 17'deki zorlu bir mostra ile uğraşıyorduk. İkinci seferde çökmeye karşı önlem olarak tavanı payandalıyorduk. Üçüncüde yeraltı fisürlerine dokunmadan tüneli uzatmak için lokal patlayıcılar hazırlıyorduk. Dördüncü seferin hemen öncesinde küçük çaplı bir çökme yaşandı."
"Bu bahsettiğin anlarda tam olarak ne oldu?"
"Açıklaması güç, bize emir gönderildi ama daha emri alıp işleme koyamadan yeni bir emirle saçma sapan yürüyüş düzenlerine geçtik."
Powell dayanamadı. "İyi de neden?"
"Bilmiyorum."
Donovan gerilmişti. "İlk emriniz neydi?" diye araya girdi. "Yürüyüş emrinden önceki."
"Bilmiyorum. Emrin gönderildiğini hissettim ama elime geçmesine vakit olmadı."
"Nasıl bir şey olduğuna dair bir fikrin var mı? Her seferinde aynı emri mi gönderiyor?" Parmak üzgün üzgün kafa salladı.
"Bilmiyorum."
Powell geriye yaslandı. "Pekala, patronunun yanına dönebilirsin." Dave'in parmağı odadan çıkarken rahatlamışa benziyordu. "Donovan çok işimize yaradı," dedi. "Oldukça bilgilendirici bir konuşmaydı." "Dinle beni. Dave de o embesil parmağı da bizden bir şeyler saklıyor. Bilmedikleri, hatırlamadıkları çok şey var. Sözlerine güven olmaz, Greg." Powell bıyığını ters tarafa taradı.
"Sana yemin ediyorum Mike, ağzından tek bir aptalca laf daha çıkarsa çıngırağınla emziğini elinden alırım senin."
"İyi, takımın dahisi sensin. Ben salağın tekiyim. Son durum nedir?"
"İşimiz falcılara kaldı. Parmaktan yola çıkarak denedim, olmadı. O zaman tam tersini yapmamız lazım."
"Ne yüce bir insan," dedi Donovan hayranlıkla. "İşleri nasıl da kolaylaştırdı. Şimdi onu bir de bizim anlayacağımız dile çevirir misiniz üstadım?"
"İyisi mi çocukların anlayacağı dilden anlatayım. Demeye çalıştığım, bilincini kaybetmeden önce Dave'in ne emir verdiğini öğrenmemiz gerekiyor. Kilit nokta bu."
"Peki nasıl olacak o? Yanına yaklaşamayız çünkü biz olduğumuz sürece arıza yapmayacaktır. Verdiği emirleri telsizden yakalayamayız. Çünkü pozitronik alanlar aracılığıyla iletiliyorlar. Ne yakından ne uzaktan müdahale edebiliriz. Elde var kocaman bir sıfır."
"Haklısın. Doğrudan gözlem yapamayız ama çıkarım yapabiliriz."
"Ha?"
"Vardiyalı çalışacağız Mike," Powell pis pis sırıttı. "Ve gözlerimizi vizörden ayırmayacağız. O çelikten bozma baş belalarının attığı her adımı izleyeceğiz. Arıza yaptıkları an neler yaşandığını görüp çıkarım yaparak durumu çözeceğiz."
Donovan ağzını açtı, 1 dakika boyunca kapatmadı. Sonra güçlükle
"istifa ediyorum" diyebildi. "Benden bu kadar."
"Daha iyi bir çözüm bulmak için 10 günüm var," dedi Powell, yorgun argın.
Buna karşılık Donovan 8 gün boyunca düşündü durdu. 8 gün boyunca 4'er saatlik nöbetlerle bulanık arka plan üzerinde hareket eden o parlak metal figürleri izledi. Gözleri kıpkırmızı olmuştu, ağrısı dinmiyordu. 4 saatlik molalarda Birleşik Devletleri robotlarına da, DV model robotlara da doğduğu güne de lanet etti. Sonra 8. günde başı ağrıyan, gözlerinden uyku akan Pavel içeri girdiğinde, Donovan ayağa kalkıp büyük bir dikkat ve özenle vizörün tam orta yerine ağırca bir kitap fırlattı. Kitabın ağırlığına yaraşır bir çıtırtı duyuldu. Pavel baka kaldı. "Neden yaptın bunu?"
"Çünkü," dedi Donovan sakin, kabul edilebilecek bir sesle, "oturup bunu izlemekten bıktım. İki günümüz kaldı ama hala hiçbir şey öğrenemedik. DV5'e yazık oldu. Ben izlerken 5 kere, sen izlerken de 3 kere arıza yaptı. Ama ne emir verdiğini ne sen ne de ben çözebildik. Ve asla çözemeyeceğinden eminim. Çünkü biliyorum ki ben de asla çözemeyeceğim."
"Uzay aşkına, aynı anda 6 robotu nasıl izler insan? Biri el sallıyor, biri ayak sallıyor, öteki pervane gibi dönüyor. Bir başkası manyak gibi hoplayıp zıplıyor. Diğer ikisi de, kim bilir onlar ne yapıyor? Sonra hepsi duruyor. Ne bu böyle?"
"Greg, yanlış yapıyoruz. Fazla uzağız. Yakından izlememiz lazım ki detayları görebilelim."
Tedirgin sessizliği Pavel bozdu. "Şurada 2 günümüz kalmışken bekleyelim ki arıza yapsınlar, öyle mi?"
"Burada beklesek daha mı iyi?"
"Burada en azından yerimiz rahat."
"Ama oradayken yapabileceğimiz bir şey daha var."
"Neymiş o?"
"İstediğimiz zaman arıza yaptırabiliriz. Gereken tüm hazırlıkları yapar, durumu yakından inceleriz."
Pavel'ın birden gözü açıldı. "Nasıl?"
"Biraz düşün bakalım. Güya kafası çalışan sensin. Şu sorulara cevap bul. DV5 ne zaman kafayı yiyor? Parmak bu konuda ne demişti? Madende çökme tehlikesi yaşandığı zaman, gerçekten çöktüğü zaman, patlayıcı yerleştirildiğinde ya da tehlikeli bir damara denk gelindiğinde..."
"Diğer bir deyişle acil durumlarda." Pavel heyecanlanmıştı. "Aynen öyle. Başka ne olacaktı? Kişisel inisiyatif faktörü yüzünden sorun yaşıyoruz. Ve kişisel inisiyatife en ağır yük etrafta insan yokken acil durum yaşandığı zamanlarda biniyor.
O halde mantıken ne sonuca ulaşıyoruz? İstediğimiz zaman istediğimiz yerde arıza yapmalarını nasıl sağlarız?"
Durup zaferinin tadını çıkardı. Keyfi yerine gelmişti. Pavel ağzını açamadan kendi sorusunu kendi cevapladı.
"Acil durumu bizzat biz yaratacağız."
"Mike, doğru söylüyorsun," dedi Pavel.
"Sağ ol dostum, günün birinde başaracağımı biliyordum."
"Haydi tamam, iğneleyici laflarını kendine sakla. Dünyaya dönene kadar sabret, bozulmasın diye de kavanoza koyup turşusunu kur. Nasıl bir acil durum yaratabiliriz, ondan haber ver."
"Burası atmosfersiz bir asteroid olmasaydı madeni su bastırabilirdik."
"Şaka yapıyorsun herhalde," dedi Pavel. "Hakikaten Mike, gülmekten öldüreceksin beni. Küçük çaplı bir çöküntüye yol açsak."
Donovan dudaklarını büzüp "bana uyar," dedi.
"Güzel, haydi başlayalım."
Pavel engebeli arazide ilerlerken kendini iyiden iyiye sabotajcı gibi hissediyordu. Çatlak zeminli, düşük yer çekimli ortamda yerdeki çakılları etrafa saçarak sallana sallana yürüyordu. Hiç ses çıkarmasa da ortalığı gri bir toz dumanı kaplamıştı. Ama Pavel'a göre attığı adımlar kundakçılarınki kadar temkinliydi.
"Nerede olduklarını biliyor musun?" diye sordu.
"Sanırım biliyorum, Greg."
"Pekala," dedi Pavel, sesinde karamsarlık vardı. "Ama eğer parmaklardan herhangi biri bize 5 metreden fazla yaklaşacak olursa, bizi görmeseler bile orada olduğumuzu anlarlar. Umarım bunun farkındasındır."
"Robot bilime giriş dersi istesem gerekli başvuru formunu 3 nüsa halinde hazırlayıp resmi yollardan sana takdim ederdim. Şuradan gideceğiz."
Tünellere girmişlerdi. Yıldızların ışığı bile geride kalmıştı. Yanıp sönen fenerlerinin önderliğinde duvarlara tutunarak ilerlediler. Pavel fünyeyi eliyle yokladı.
"Bu tünelden daha önce geçtin mi Mike?"
"Evet de pek hatırlamıyorum. Yeni açtılar burayı. Ama vizörde gördüğüm kadarıyla yolumu bulabilirim."
Dakikalar geçmek bilmedi. Sonra Mike, "sen de hissettin mi?" dedi. Pavel'ın metal kaplı parmaklarının dokunduğu duvarda çok hafif bir titreşim vardı ama tabii ses yoktu.
"Patlayıcı, çok yaklaştık."
"Gözünü 4 aç dedi Pavel. Donovan kafa sallayıp geçiştirdi.
Görüş alanlarında bronz bir parıltı göz açıp kapayıncaya kadar belirip kayboldu. Ne olduğunu bile tam göremediler. Suspus olup birbirlerine tutundular.
"Sence bizi fark etmiş midir?" diye fısıldadı Pavel.
Umarım etmemiştir. Ama en iyisi etraflarından dolaşalım. Sağ taraftaki ilk tünelden içeri dal.
Ya robotları ıska geçersek?
Ne yapalım peki? Geri mi dönerim?
Donovan homurdandı.
400 metreden yakınlar. Biz oradan izlemiyor muydum zaten? Ayrıca 2 günümüz kaldı.
Kes sesini, oksijen israf ediyorsun. Burada bir yan yol mu var?
Fenerini yakıp söndürdü.
Varmış, haydi gel.
Titreşimler artık daha belirgindi. Ayrıca ayaklarının altındaki zemin iyiden iyiye sarsılmaya başlamıştı.
Güzel, dedi Donovan. Yeter ki üstümüze çökmesin.
Fenerini uzağa tuttu.
Biraz uzanınca tünelin payandaları yeni takılmış tavanına dokunabiliyorlardı.
Donovan duraksadı. Çıkmaz yol, geri dönelim.
Hayır, bekle. Pavel Donovan'ı azıcık sıkıştırıp yanından geçti. İleride ışık mı görüyorum?
Işık mı? Ben göremedim. Ne ışığı olacak burada?
Robot ışığı.
Dizleri üstüne çöküp önündeki hafif yokuşu tırmandı. Sesi hırıltılı ve gergindi.
Yanıma gelsene Mike.
Gerçekten de ışık vardı.
Donovan, Powell'ın bacaklarına tutunup yukarı çıktı.
Delik mi o?
Evet, bana kalırsa onlar da bu tünelin öbür tarafından kazıyorlar.
Donovan fenerini kaldırdı. Deliğin tırtıklı kenarlarına elini sürdü. Delik geniş ana tünellerden birine açılıyordu. İnsan geçemeyecek kadar küçüktü. Hatta 2 kişinin aynı anda gözünü dayaması bile güçtü.
Orada kimse yok, dedi Donovan.
Artık öyle ama az önce vardı. Işık nereden geldi sanıyorsun? Dikkatli ol.
Duvarlar sarsıldı. Patlamanın etkisi sağlam hissedildi. Üstlerine ince ince tozlar döküldü. Pavel dikkatle kafasını kaldırıp tekrar baktı.
Gördün mü Mike? Oradalar.
Parlak robotlar ana tünelin 15 metre ilerisinde toplanmıştı. Güçlü metal kollarını sıvayıp son patlama sonucu oluşan moloza girişmişlerdi.
Donovan, Pavel'ın kolunu çekiştirdi.
Oyalanma, işlerini halletmeleri uzun sürmez. Bakarsın sonraki patlamada bizi havaya uçururlar.
Jüpiter aşkına acele ettirme beni.
Pavel fünyeyi gevşetti. Tek ışık kaynağı robotlar olan gölgelerle kayaların bile ayırt edilemediği tüneli baştan sona taradı.
Tavanın şu kısmına baksana, tam başlarının üzerinde. Gördün mü? Son patlama oraya etki etmedi. Temelinden sarsabilirsen tavanın yarısını çökertirsin.
Pavel Donovan'ın parmağının gösterdiği yere baktı.
Gördüm. Şimdi gözlerini robotlardan ayırma. Ayrıca dua et ki tünelin o kısmından fazla uzaklaşmasınlar. Işık kaynağımız onlar. 7'si de burada mı?
Donovan saydı. Burada.
O zaman gözün üzerlerinde olsun. Attıkları her adımdan haberin olsun.
Alnından ter damlayan Donovan küfürler eşliğinde robotları izlerken Pavel fünyesini kaldırdı, şimşek gibi çaktı. Önce çatırtılar duyuldu, bir dizi titreşimin ardından sağlam bir patırtı koptu. Pavel Donovan'ın üstüne düştü.
Donovan, görüşümü kapattın Greg diye yakındı, hiçbir şey göremedim.
Pavel panik içinde etrafına bakındı.
Neredeler?
Donovan hiçbir cevap veremedi. Ortada robot falan yoktu. Her taraf Styx nehrinin derinlikleri kadar karanlıktı.
Tüneli üzerlerine mi çökerttik dersin, dedi Donovan titrek bir sesle.
Bana sorma, inelim de bakalım.
Pavel yuvarlana yuvarlana yokuştan indi.
Mike!
Donovan olduğu yerde durdu.
Yine ne var?
Bekle!
Pavel'ın nefesi hırıltılı ve düzensizdi.
Mike, duyuyor musun beni Mike?
Buradayım, ne oldu?
Mahsur kaldık. 15 metre ötedeki tavan değil, bizim üzerimizdeki tavan çökmüş. Sarsıntının etkisiyle yıkılmış.
Ne?
Donovan önünde sert bir engelle karşılaştı.
Fenerini aç.
Pavel denileni yaptı. Hiçbir yerde tavşanın bile geçebileceği bir delik yoktu.
Donovan sakin bir sesle, bak sen şu işe, dedi.
Bir süre uğraşıp durdular, kas gücü kullanarak engeli yerinden kıpırdatamadılar. Pavel deliğin kenarlarını oymayı denedi, bir an tabancasına sarıldı ama anında fark etti ki bu kadar kapalı bir alanda tetiği çekmek intihar olurdu. Vazgeçip yere oturdu.
Biliyor musun Mike, dedi, işi hakikaten elimize yüzümüze bulaştırdık. Dave'in arızasını çözme konusunda bir adım bile yol kat edemedik. İyi fikirdi ama berbat ettik.
Donovan'ın bakışlarındaki öfkeyi karanlıktan ötürü kimse göremiyordu.
Bana bak moruk, keyfini kaçırmak istemem ama Dave hakkında ne bilip ne bilmediğimizden bağımsız olarak burada mahsur kalmış vaziyetteyiz. Kurtulamazsak öleceğiz arkadaşım. öleceğiz derken öleceğiz. Ne kadarlık oksijenimiz kaldı ki? 6 saat ancak yeter.
O benim de aklıma geldi. Pavel'ın parmakları çilekeş bıyığına gitti, şeffaf vizörüne tık tık vurdu. Tabii o süre içinde dev rahatlıkla bizi buradan çıkarabilirdi. Gel gelelim özenle yarattığımız bu acil durum yüzünden yine arıza yapmıştır. Telsiz devresi çalışmıyordur.
Ne güzel değil mi?
Donovan daracık deliğe yaklaşıp zor da olsa metal kaplı kafasını çıkarmayı başardı.
Baksana Greg.
Ne oldu?
Dave'i 6 metre yakına getirebilirsek normale döner, bizi kurtarır.
Öyle ama Dave nerede?
Koridorun sonunda, epey ileride. Jüpiter aşkına çekiştirmeyi bırak, yoksa kafamı kökünden sökeceksin. Birazdan sen de bakarsın, merak etme.
Pavel da kafasını delikten soktu.
İyi iş çıkarmışız, şu salaklara bak, bale mi yapıyorlar ne?
Laf sokmayı bırak, buraya doğru mu geliyorlar?
Emin değilim, çok uzaktalar. Bekle biraz. Fenerimi uzatır mısın oradan? Dikkatlerini buraya çekmeye çalışacağım.
2 dakika uğraştıktan sonra pes etti.
İmkanı yok, gözleri kör olmuş. Bir dakika, bu tarafa geliyorlar, haklarını yemişim.
Donovan, ben de bakayım dedi. Sessizce itişip kakıştılar. Pavel, peki tamam dedi. Donovan delikten kafasını çıkardı. Yaklaşıyorlardı. Dave uygun adım başı çekiyor, 6 parmakla sıraya dizilmiş peşinden geliyordu. Donovan şaşkın şaşkın baktı.
Ne dansı bu? Benim de öğrenmem lazım. Buradan bakınca Virginia Real gibi görünüyor. Şefleri de Dave değilse ben de bir şey bilmiyorum.
Betimleme yapmayı kes diye omurdandı Pavel. Bize ne kadar yakınlar?
Yaklaşık 15 metre, gitgide yaklaşıyorlar. 15 dakikaya çıkmış olu... Ayda!
Bana bakın! Hey!
Ne oluyor?
Pavel birkaç saniye boyunca Donovan'ın çığlıklarının etkisinden kurtulamadı. Haydi çekil, çekil de bir de ben deneyeyim, bencillik etme.
Yukarı çıkmaya çalıştı ama Donovan'ın tekmelerine yenik düştü. Bize sırtlarını döndüler Greg, uzaklaşıyorlar. Dave, sana diyorum, Dave!
Pavel, ne bağırıyorsun aptal herif dedi, sesini duyamazlar.
O zaman duvarları tekmeleyelim dedi Donovan nefes nefese. Vuralım, titreşim yaratalım. Bir şekilde dikkatlerini çekmemiz lazım Greg, yoksa işimiz biter.
Deli gibi duvarı yumruklamaya başladı. Pavel Donovan'ı tutup sarstı. Dur bir dakika Mike, dur. Dinle, aklıma bir fikir geldi.
Jüpiter aşkına, basit çözümler şu an için en mantıklısı Mike. Aklından ne geçiyor?
Donovan başını delikten çekip Pavel'a baktı. Hazır menzilden çıkmamışlarken çekil, bir de ben deneyeyim.
Menzil mi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın o fünyeyi söylesene.
Pavel'ın kolunu tuttu. Pavel kendini Donovan'ın elinden çekip kurtardı. Atış talimi yapacağım.
Neden?
Sonra anlatırım. Önce bir bakayım işe yarayacak mı? Yaramazsa da önümden çekil de ateş edeyim. Uzaklaşan robotların yanıp sönen ışıkları gittikçe küçülüyordu. Pavel dikkatle nişan aldı. Tetiği 3 defa çekti. Tabancasını indirip heyecanla robotlara baktı. Ek robotlardan birini indirmişti. Parlak siluetlerden geriye 6 tane kalmıştı. Pavel çekingen bir sesle telsizine konuştu. Dave!
Bir an sessizlik oldu, sonra cevap geldi. Patron, neredesin?
3. ek robotumun göğüs kafesi patladı. İş göremez durumda.
Boş ver şimdi onu dedi Pavel. Patlayıcı yerleştirdiğiniz yerde tavan çöktü, mahsur kaldık. Fenerimizin ışığını görebiliyor musun?
Gördüm, hemen geliyoruz.
Pavel arkasına yaslanıp rahat bir nefes aldı.
Bu iş bu kadar dostum.
Donovan ağlamaklı bir sesle,
tamam Greg dedi, sen kazandın. Önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi gereksiz konulara girmeden açıkça anlat bana olan biteni.
Çok basit. Her zamanki gibi çok bariz bir noktayı gözden kaçırmışız. Arızanın kişisel inisiyatif devresinde olduğunu ve sadece acil durumlarda gerçekleştiğini biliyorduk. Ama sebebini Dave'in verdiği emirde aradık. Neden emir arızaya yol açsın ki?
Neden açmasın?
Bak şimdi, emirin türüne kafa yormamız lazımdı. En fazla kişisel inisiyatifi ne tür bir emir gerektirir? Ne tür bir emir sadece acil durumlarda verilir?
Sorma bana Greg, söyle artık.
Söylüyorum. Altı uçlu emir tabii ki. Normal şartlar altında parmaklardan bir, iki tanesi kimsenin denetlemesine ihtiyaç duymaksızın rutin görevlerini yerine getiriyor olur. Tıpkı bizim vücutlarımızın yürüme görevini yerine getirmesi gibi. Ama acil bir durumda ek robotların altısının da aynı anda idare edilmesi gerekir. O zaman da işte bir şeyler ters gidiyor. Olay basit. İnsanların varlığı gibi kişisel inisiyatifi azaltan bir faktör devreye girdiğinde dev normale dönüyor. O nedenle ben de robotlardan birini patlattım. Öyle olunca dev beş uçlu emirler vermeye başladı. İnisiyatifi azaldı, kendine geldi.
Tüm bunlar nereden aklına geldi diye sordu Donovan.
Mantık yürüttüm, denedim, işe yaradı. Tekrar robotun sesini duydular. Geldim, buradayım. Yarım saat dayanabilecek misiniz? Hiç sorun değil, dedi Pavel, sonra Donovan'a dönüp devam etti.
Artık işimiz çok basit. Devreleri inceleyip altı uçlu emirler verildiğinde fazla yükleme yaşanan kısımları tespit edeceğiz.
Ne kadarlık bir bölgeyi taramamız gerekiyor?
Çok bir şey değil. Dave'in devreleri de fabrikada gördüğümüz prototipinkiler gibi ise özellikle bu iş için ayrılmış bir koordinasyon devresi olması lazım.
Keyfi birden yerine gelmişti.
Aslında gayet kolay, bizi pek uğraştırmayacak.
Pekala, sen bunu biraz düşün, dönünce planları gözden geçiririz. Dave bizi buradan çıkarana kadar ben keyfime bakacağım.
Dur bir dakika, bir sorum daha var. Robotların arıza esnasında yaptığı o uygun adım yürümeler, abuk subuk danslar neydi öyle?
Onlar mı? Bilmiyorum ama tahmin yürütebilirim. Hatırlarsan ek robotlar Dave'in parmakları. Başından beri öyle adlandırdık onları, biliyorsun. Bana öyle geliyor ki Dave ne zaman kafayı yese oturup salak salak parmaklarıyla oynuyordu.
Pavel ve Donovan'dan bahsederken Susan Calvin'in yüzünde ciddi bir hayranlık vardı. Ama ne zaman robotlardan bahsetse sesi yumuşuyordu. Speedy'lerden, Cutie'lerden, Dave'lerden bahsederken kendini iyice kaptırmıştı. Lafını kesmek zorunda kaldım. Yoksa yarım düzine daha robot hikayesi anlatacaktı.
Dünyada hiç ilginç bir olay olmuyor mu, dedim.
Kaşların hafifçe çattı.
Hayır, dünyada robotların aktif olarak kullanıldığı pek alan yok.
Ne yazık, yanlış anlamayın. Saha mühendisleriniz gayet ilgi çekici ama biraz da sizden bahsetsek. Üzerinde çalıştığınız robotlar hiç arıza yapmadı mı? Sonuçta bugün sizin yıl dönümünüz.
Gözlerim beni yanıltmıyordu, gerçekten de yanakları kızarmıştı.
Arıza yapan robotlarla karşılaştım, dedi. Tanrım, uzun zamandır bahsini bile açmamıştım. Neredeyse 40 sene oluyor, aynen öyle. Sene 2021'di. Bense daha 38 yaşındaydım. Hiç anlatasım yok.
Bekledim. Neyse ki fikrini değiştirdi.
Neden anlatmayayım ki, dedi. Artık bana bir zararı dokunamaz. Hatırasının bile. Eskiden aptalın tekiydim, delikanlı, hiç aklına gelir miydi?
Hayır, dedim.
Öyleydim. Ama Herbie de zihin okuyabilen bir robottu.
Efendim?
Türünün tek örneğiydi. Onun gibisi gelmedi. Bir çeşit hataydı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 102.